Ayrım 5. Koşarken yavaşlar gibi. Şöhret Baltaş. Sayfa 56. 7. Ezel okuldan çıkıp her mevsimde farklı bir renge bürünen, iki yanını boydan boya ağaçların kuşattığı bulvarda yürümeye başladı. İskeleye varana kadar her gün yürüdüğü bu yolda neler düşünmezdi ki? Ağaçların dallarının salınmasına, yere düşen yaprakların hışırtısına ve rüzgarın kokusuna göre her gün bir başka renge bürünürdü yürüyüşü. Bazen laciverti bir gece gibi ağır, bazen bir kelebeğin kanatları gibi rengarenk, bazen de bir bardak süt kadar duru bir beyaza bürünürdü yol. Her gün bu yola bir renk vermeyi ve bu renge göre yaşayacağı duygunun diplerden yukarıya doğru süzüle süzüle çıkmasını beklemeyi bir oyun haline getirmişti. Bugün bulvar yeşildi. Yosunların en koyusundan pırıltılı zümrüt rengine kadar binbir yeşile bürünmüştü gün. Yaprakların arasından sızıp yüzüne ulaşan bahar güneşi derin denizlerin dibine vurur gibi büyülü bir ışığa boğuyordu yolu. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. Şair böyle bir havada mı yazdı acaba bu dizeleri? Bir perinin okşayışı gibi saçlarına karışan bahar rüzgarını içine çekti. Diplerden suyun yüzüne doğru yükselen mutluluğun yukarıya, en üste kadar çıkmasına izin verdi. Gözlüğünü düzeltip ceketinin önünü kapadı. Mutluyum, işte hayatın sevinçli elleri gelip buldu beni. Birileri yollarımı açtı. Ezel tanıdığım bir yönetmen var. Çekeceği klip için birini arıyordu. Ona seni tavsiye ettim. Bilmem sen ne dersin? İnanamıyorum. Tabii ki kabul ederim. Ne sakıncası olacak ki? Neymiş peki, hangi şarkıcı? Tanıyorum tabii. Pop söylüyor, biliyorum. Teşekkürler, çok teşekkürler. Şimdiden o bulvarda yürürken birilerinin onu gösterip "Aa, şu klipte oynayan kız değil mi bu?" diye gülümseyerek yanından geçtiklerini düşünüyor. O da gülümseyecek onlara. Kibirli davranmayacak. Sonrası bu bir ilk adım elbette. Başarılı olursa dizi teklifi bile gelebilir. Niye olmasın? Hani şu bir diziyle ünlü yakalayan kız gibi. İskeleye vardığında vapurun yanaşmış olduğunu görüp koştu. Hemen bir jeton alıp vapurun ön tarafındaki güverteye tırmandı. Deniz tatlı tatlı kıpırdanıyor, sanki ağır ağır hareket eden bir canlı gibi. Çantasından bir sakız çıkarıp ağzına attı. Dolaşırken gelip önünde duran, başını muzipçe eğip "Çay, gazoz, portakal suyu" diye bağıran adama gülümseyerek başını iki yana salladı. Şimdi annesi olsa hemen bir bardak çay alırdı. Denize karşı içmemek olmaz. Annesini hatırlayınca içinde bir tedirginlik kıpırdar gibi oldu. Bakalım o ne diyecek? Aslında biliyordu ne diyeceğini. Kliplerden nefret eder o. Şarkı dinlemek içindir, seyretmek için değil der. Şarkının kulağa seslenen bir şey olmaktan çıkıp da bir gösteri işi haline geldiğini anlatıp, "Of, haklı olabilir. Belki de gerçekten öyle. Ama bugün işler böyle yürüyor artık. Bir an önce yarışta yerini almak ve yürümek, hatta koşmak zorundasın. Bir sen de dedin mi ya da kararsız kaldın mı hemen önüne geçerler, düşürürler seni. Okulda da böyle değil mi? Biraz sivrilip öne çıktın mı hemen bakışlar değişiveriyor. En kötüsü de kıskandıklarını gizleyip çamur atmaları. Kim bilir nasıl kaptı o rolü, nerede tanıdığı var, kime yaltaklandı, hatta... Aslında annemin dedikleri hep doğru çıkar nedense. İnsanlar arasındaki dayanışmanın yerini rekabet aldığı anda hayatının ipini artık tutamaz olursun der hep. Hasetçe duygular yönetmeye başlar seni. Gerçekten de öyledir ya. Ne zaman böyle duygulara kapılsam içimdeki kurdun beni kemirmeye başladığını hissederim. Duygularıma, sözlerime, davranışlarıma hakim olamam ve... Liseye geçtiğim yıl nasıl da kıskanmıştım o kızı, hiç unutmam. Herhalde hayatım boyunca yaşadığım en büyük kıskançlıktı. Güzeldi. Sınıfın bütün oğlanları onun peşindeydi. Üstelik özel okuldan geldiği için yabancı dili de süperdi ve hocaların göz bebeğiydi bu yüzden. Ben saçlarıma şekil vermek için bütün bir hafta sonu uğraşır, hocanın ani soruları karşısında gakkuk ederken, bu kızın ipek gibi saçlarını başının ufak bir hareketiyle geriye doğru atıp takır takır cevap vermesine, dünyayı bu kadar kolayca ayaklarının dibine seri vermesini çekemiyordum. Kız ne yaparsa yapsın kötüye yoruyor, hiç yüz vermiyordum. O günlerde annemle çok konuşurduk bu meseleleri. Herkesin hayatını onaylamak için bir gerekçeye ihtiyacı olduğunu söylerdi annem. Önemli olan bu gerekçenin gerçekte ne anlama geldiğiydi. Başkalarının üzülmesi, ezilmesi, kırılması sonucunu mu doğuruyor, yoksa seninle beraber insanları da sevindirecek bir gerekçeye mi sahipsin derdi annem. Dinlerdim onu ama pek de derinlemesine düşünmezdim doğrusu. Bazen de kızardım, şöyle tatlı tatlı bir dedikodu da yapılmıyor bu anneyle diye. Sonra bir gün o kız sınavda bana yardım etti. Böylece konuşmaya başladık. Aman tanrım, ne kadar aptalca şeylerden söz ediyordu. İki teneffüs zor dayandım kıza. Ama hiç de düşündüğüm gibi biri olmadığını anlamıştım bu arada. İyi bir kızcağızdı. Aslında pek çok şeyi sanki içgüdüsel olarak yapıyordu. Ezberlediği gibi, yılanca hesapları falan yoktu yani. Nasıl olduğunun farkına bile varmadan vazgeçtim onu kıskanmaktan. Biraz yakından baktığımda bir görüntüyü kıskandığımı anlamıştım belki de. Annem nasıl da sevinmişti bu duygumu ona anlattığımda. Bende gördüğü her iyiliği nasıl da coşkuyla destekler canım benim. Son zamanlarda biraz koptuk gibi, eskiden daha çok konuşurduk. Artık öyle değil. Ama biraz da benden kaynaklanıyor bu, biliyorum. Onun onaylamayacağını hissettiğim şeyleri açmaz oldum, boşuna tartışma çıkmasın diye. Ne gerek var? Sonuçsuz, gereksiz tartışmaları sevmiyorum ben. Tartışmanın, gerginliğin olduğu yerden kaçmak, uzaklaşmak istiyorum. İçim sıkılıyor. Yıllar yıllar önce ben ilkokuldayken annemle babam çok sık tartışırdı. O zaman da oradan kaçmak, yok olmak isterdim. Yalnızım diye bağırırdı annem. Yalnız başıma bırakıyorsun beni, taşıyamıyorum hayatı. İşten gelir gelmez üzerini değiştirmeden evi toplamaya, yemek yapmaya girişir, bir yandan da söylenirdi. Babam işsizdi o yıllarda. Üzerinde buruşuk bir pantolon ve kahverengi ekose gömleği ile hatırlıyorum onu. Sırtını odaya dönüp pencereden dışarıya bakardı babam. O anda bizi unuttuğunu, uzaklarda görünen o minik ışıklardan birine kaçmış olduğunu düşünürdüm. Acırdım ona, içim ezilirdi, yanına yaklaşmak isterdim. Ama omuzlarıyla kapattığı sınırların ardına, inatçı sessizliğinin orta yerine dalmaya cesaretim olmazdı. Bir yandan da kızardım ona. Annemi neden üzüyor, neden dönüp bir cevap vermiyor, neden böyle sessiz? Sanki o da söylense her şey daha normal, daha sıradan görünecekti gözüme. Ama böyle. Sonra tartışmaları bıçak gibi kesiliverdi. Babam işe girdi ve eve ağır, sinsi bir sessizlik çöktü. Artık evin içinde, sözüm ona, herkesin birbirinin haklarına saygı göstererek yaşadığı tehlikeli bir sessizlik dolanıp duruyor. Bu sessizlik o tartışmalardan daha tehlikeli, biliyorum. Yeri geldiğinde koca bir dünyayı sakin sakin açıklayan bu insanların kendi hayatları karşısında çözümsüz kalmalarını anlayamıyorum hiç. Babamı severim, bana bağırmamıştır hiç. Küçükken minik kuşum diye severdi beni. Elimden tutup yakınımızdaki koruya götürür, orada gördüğümüz böceklerin hayatını anlatırdı. Sonra fazla konuşmaz olduk. Büyüdükçe dinlediğim şarkıları, izlediğim filmleri beğenmez oldu. Yorum da yapmaz pek. Ama ben biliyorum ne düşündüğünü. Elinden kayıp gittiğime inanıyor, annemin kızı olduğuma. Doğru değil bu. Evet, annemle hep çok yakındık, özel bir bağımız vardı. Birlikte çok eğlenirdik. Tepine tepine dans ederdi benimle küçükken. Hiç yorulmazdı. Kahkahalarla yere devrilirdik dansın sonunda. Battaniyenin altına birlikte sokulup eski yerli filmleri izler, hem ağlar hem gülerdik. Babam hep dışarıda kalırdı. Biz dışarıda bıraktığımızdan değil, o içeri girmek istemediği için. Sanki hep izlerdi bizi. Evet, onu tanımlayan şey tam da bu. Ara sıra bizim oyunlarımızı yorumlayan serin kanlı bir izleyiciydi o. Ama yine de annemin kızı olduğum doğru değil. Küçükken oyuncak bebeklerimin dünyasına bir çocuk gibi daldığı, büyürken dinlediğim bütün saçma sapan şarkıları ve izlediğim Brezilya dizilerini benimle paylaştığı için annem ortak oldu hayatıma. Ne yapalım ki böyle oldu. Ama ben biliyorum ki ruhumun en derin yerinde hayranlık, kızgınlık, saygı ve acımayla karışık bir sevgi besliyorum babama. Bunu ona anlatamıyorum. Ne o ne de ben böyle duygusal sahneler yaşamayı pek sevmeyiz. Belki bir gün. Vapurdan atlarken iskelenin az ilerisindeki çiçekçi kadınlardan bir demet nergis aldı. Annesinin en sevdiği çiçektir bu. Sonra konuyu açınca annesinin çiçeklere anlamlı anlamlı bakıp yumuşatmak için mi bunlar diye sorduğunu duyar gibi oldu. Dolmuş duraklarına yaklaşırken bulduğu ilk çöp kutusuna mis gibi kokan nergisleri bırakıverdi. 8. Özlem bak senin sevdiğin şarkının Rumcası. Başını salladı Özlem. Sevmek birçok şeyi göze almaktır. Önündeki rakı kadehini kaldırıp canınınkine vurdu. Ne günler geçip gitti. Önünde rakı, elinde sigara, sahnede şarkı söyleyen kadının bir oraya bir buraya sürükleyen, ömrünün alçalıp yükselen dalgalarını bir bir kalbinin kıyısına vuran buğulu sesi ve başında hafif bir uyuşukluk. Karşısında oturan ve yıllar yıllar boyu aynı kıyıdan ufka baktığı yoldaşına daha güzel şeyler söylemek istiyordu şu anda. Ama ağzından çıkan bu kadarcık bir özet işte. Tekrarladı Canan. Ne günler geçip gitti. Parmağının ucuyla gözlerini sildi Özlem. Hiç yeri değil şimdi. İnternette kurulacak kadın sitesi için her hafta toplandıkları kadınlarla geldiler bu bara. Kadın kadına eğlenmek, söyleşmek, belki birbirlerinin kadın yüzlerini daha çok görmek için. Hiç yeri değil ama kıyısına vuran dalgalarla baş edemiyor. Oysa canını da zorla sürükleyip getirdi. Param yok, hem canım da istemiyor diye geveleyen arkadaşını azarladı. Sonra onun mahzun duruşuna bakıp pişman oldu. Sevecenlikle üsteledi. Beni küçümser o kadınlar. Hepsi üniversitede, kariyer sahibi. Ya ben? Dedi Canan. Özlem kırgınlıkla söylendi. Yakışır mı sana böyle düşünmek diye. Ama şimdi karşısında oturan kadının içkiden kızaran yanaklarına baktıkça içi eziliyor. Masanın etrafında oturan kadınlarla kendi dünyaları arasındaki köprünün üzerinden geçilmeyen gri bir demir yığını gibi yükseldiğini hissediyor. Çaresizlik içinde sıkılıyor. Belki de haklı, belki de hiç sürüklememeliydi buraya canını. Şimdi bir yandan onun boynu bükülmesin, dışarıda kalmasın diye, öte yandan buraya onu çağıran kadınlara ayıp olmasın diye kendini paralayacak. Gecenin sonunda asfaltın üstünde iz bırakarak hızla gelip geçen kamyonların çiğnediği zavallı bir ölü kedi gibi hissedecek kendini. Keşke, birden kendini arkadaşının oradaki varlığından dolayı mızıldanırken yakaladı. Sanki düşündükleri yüzünden belli olacakmış gibi aceleyle Canan'a bakıp gülümsemeye çalıştı. Canan hiçbir şeyin farkında değil, dalgınlıkla önündeki kadehi sallıyor hafif hafif. Yanağını örterek inen, kuzguni siyah saçlarında belirmeye başlayan birkaç beyaz teli fark ediyor Özlem. Gözleri doluyor. Bu hayatın bizi kötü yerlere sürüklemesine izin vermeyelim dostum, sakın. Dökme böyle yüzünü. Ben elimden gelen neyse... Ah Canan, o gün gitmeseydin keşke o mahalleye, izin vermeseydim sana. Sen de şimdi böyle, bu çok bilmiş seçkin kimlikleri ağır, yapışkan bir sıvı gibi üzerlerinden akan kadınların yanında böyle. Gözlerinden akan yaşları artık engelleyemez hale geldiğinde, Canan masanın altından usulca peçete uzatıyor. Gözleriyle diğerlerini işaret edip yalancıktan kaşlarını çatıyor. Anneannemi hatırlıyorsun değil mi diye anlatmaya başlıyor kadim dostuna. Beyaz saçlarını özenle tarayıp toplar, tiril tiril entarisini giyer, yakın ahbabı Gülnihal Hanım'ı beklerdi. Otururlardı pencerenin önündeki sedire, oradan buradan ama hep dertten, hep tasadan söz ederlerdi. Gülnihal Hanım sıkıca bağladığı başörtüsünü çözüp bembeyaz tülbentini düzeltir, mavi gözlerinde ince bir elem kırık sesiyle içini dökerdi dostuna. Derin bir nefes alıp devam ediyor. Ben sapına kadar cumhuriyetçi birer öğretmen olan anne babama hayat disiplinimi borçluysam çok daha fazlasını o hayatın derinindeki anlamları çözmeyi anneanneme borçluyum. Anneannemin Gülnihal Hanım'ın omzunu okşayıp ne yapacaksın ahretlik her şey biz kullar için dediği anlarda biraz daha büyürdüm ben. bir gün Gülnihal teyzeyi yolcu etmeye bahçe kapısına indik birlikte. Bej renkli uzun pardösüsünün içinde başını sol yana doğru eğerek ürkek bir ceylan gibi yürüyen kadının ardından baktık. Anneanneme sordum. Ahiretlik ne demek? Saçımı okşayıp cevapladı anneannem. Her iki dünyada kardeş olandır. Ben de senin yüzünde kendi ömrümün izlerini görüyorum ve sana ahiretlik demek istiyorum. Canan masanın üzerinden uzanıp Özlem'in elini tuttu. Bizde müsahip vardır, yol kardeşi yani. Günden güne kaybolup gidiyor her şey. Müsahip diyeceğin can kalmadı. Ama sen varsın, buradasın, yanımdasın ve benim yol kardeşimsin. Unutma. Özlem ne müziğin ne insan seslerinin ulaşmadığı boğuk bir dalganın altında yan yana salınırlarken çok uzaklarda parlayan bir ışığın içinde iki yaşlı kadının gölgesini görür gibi oldu. Sen ne dersin Özlem? Başını suyun yüzüne çıkarıp kendisine seslenen Selen'e baktı. Neye? Affedersin dalmışım, ne dediğini duymadım. Sitede bir köşe açalım diyoruz. Kullanılmayan eşyaları, giysileri filan duyuracağımız bir köşe. İhtiyacı olan başvurup alabilsin. İyi olur, doğru düşünmüşsünüz, evet. Gerçek hayatta bizden uzaklaşıp giden dayanışma duygusunu, elinde avucunda ne varsa bölüşme alışkanlığını, sanal alemde yeniden yaratabilir miyiz acaba? Aklından geçen bu düşünceden utanır gibi oldu Özlem. İyi niyetle inandıkları bir işin ucundan tutmaya çalışan bu kadınlar hakkında böyle fesatça düşünmemeliyim. Yeniden önündeki rakı dolu kadehe döndü. Peki tamam, utanma hadi, sal gitsin düşüncelerin ipini. Ne arıyorum burada ben? Bir zamanlar bu lafların yarısından çoğunu bilmezken bile hayatı birlikte sırtlanıp götürdüğümüz o öğrenci evinin kadınlarını mı? Yüreklerimizin en ücra köşelerini birbirimize açtığımız halde kimsenin o köşelere ayakkabılarıyla dalmama inceliğini gösterdiği o kardeşliği mi? Ne arıyorum? İsteyerek katıldım üstelik bu çalışmaya. Bölümden tanıdığım arkadaşlar söz etti, heveslendim. Canan'ı da katmak istedim işin içine. Ama o gelmedi. Olsun, yalnız da gelsem, haftanın bir günü burada olmak, kadınların keyifle projelerini geliştirdikleri bu masaya oturmak ağrıyan kalbime iyi geldi bir zaman. Ama sonra, o boşluk duygusu, o durmadan gözümün önüne gelen geçmiş zamanın içinde koşturup duran, kot pantolonlu, yüzleri sigara dumanından sararmış cılız kızlar, sabahlara kadar hiç uyumadan, ertesi gün dağıtılacak bildiriyi tartışıp kaleme alan o ince uzun delikanlılar, teksir makinesinin dinmeyen tıkırtısı, ertesi sabah dermansız bacakların sızısını da yüklenip şehrin dört bir yanına, mahallelere, meydanlara, gece kondulara dağılan tozlu postallar, ceplerindeki son parayla mahalledeki çocuklara süt alan cömert eller, büyük marketin kamyonunu çevirip bir sokak arasında içindekilere halk adına el koyan, kumanyaları dağıtıp gece konduları bayram yerine çeviren çocuksu yüzler. O dünya zaman ötesinde bir yerde hala duruyor mu? Bir gün yeniden ulaşacak mı bu kirli gri renkli sokaklara o uzak zamanların rüzgarı? Ya biz, o zamana kadar biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu boşluk duygusuyla nasıl başa çıkacağız? Özlem başını kaldırdı. Neyse ki Canan'dı bu kez seslenen. Cemo'yu aradın mı? Aradım ama o telefon servis dışı, bilinmeyen numaralardan bulacağım boş bir zamanda. Sen Cemo ile en son ne zaman konuştun? Herhalde bir ay olmuştur. Devrimin peşinden koşuyordu yine. Yarım yamalak konuştuk. Ne kadar oldu devrim? Vallahi dur bakayım. Eylem hapse gireli 1,5 yıl oldu sanırım. Doğumdan hemen sonra girdiğine göre o da o kadar olmalı. Nasıldı Cemo? Açıkçası pek anlayamadım. O sırada çocukla uğraştığından mıdır nedir bilmem ama çok bitkin geliyordu sesi. Yorgunum Özlem dedi bir ara. O yorgun olmasın da kim olsun. Çağırsaydın keşke biraz nefes alırdı. Çağırdım, bir ara kaçıp gel dedim. Çocuğa da iyi gelir, sana da. Ama Eylem'in duruşması varmış. Dur bakayım, önümüzdeki haftaydı galiba. Bak onu da soracaktım. Ne oldu bu kızın telefonla şimdi? Faturayı ödeyememiştir. Uzun zaman ödeyemeyince servis dışı kalıyor. Bizim de başımıza geldi de oradan biliyorum. Ev telefonu da cevap vermiyor ama. Ya O zaman ben Ali'nin şu Ankara'daki arkadaşına Nihat'ı sordurayım bakalım. Oradan bir sonuç alırız belki. İyi olur. Ha bu arada Nihan da cevap vermiyor. Biliyorum, söylemiştin daha önce. Senden sonra ben de aradım defalarca. Yok, bence cevap vermiyor. Umarım öyledir. Başka bir şey olmasın da. Hemen yazma şimdi, bir şey olmaz. Bir gün atlayıp gidelim Canan. Benim boş olduğum bir gün, tamam mı?
Tamam.
Sahnedeki kadın Çağbella'yı söylemeye başlayınca masalardan alkış sesleri yükseldi ve birkaç kişi masaların arasındaki daracık boşluğa fırlayıp tuhaf bir neşeyle dans etmeye başladı. Güneş doğacak, açacak çiçek. Müziğin ritmi hızlandıkça gitarcı çocuk çalmayı bırakıp sırıtarak eliyle gitarının üzerinde tempo tutmaya başladı. Oley diye bağırışlar geliyor dans eden kalabalığın arasından. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Yakaladıkları avın etrafında kendilerinden geçerek dönüp duran ilk çağ insanları gibi yüzlerinden boyunlarına akan terleri silmeden zıplayıp duruyorlar. İyi kazanan bir şirketin iyi kazanan elemanları olmalılar. Erkekler beyaz gömleklerinin yakalarını sıkan kravatları, koltuk altlarından fışkıran tere rağmen gevşetmemişler. Kadınlar büyük erkek çocuklarına gösterdikleri sevecen hoşgörüyle izliyorlar gürültüyle eğlenen erkekleri ve makyajları akıp saçları bozulmasın diye onlar kadar zıplamamaya gayret ediyorlar. Bir zamanlar ölesiye verilmiş kavgaların kağıttan kuklalarını yapıp bu eğlenceleri çıkarttılar. Tarihin sayfalarını bir hokkabazlık kitabı gibi açıp bugüne ne çıkar acaba diye kurnaz ve soytarı gözlerle araştırıyorlar. Ne çıkarsa bahtına artık. Çe rozetleri mi, rebetiko barlar mı, tabakları kırarak eğlenceyi doruğa çıkaran Rum tavernaları mı, artık ne çıkarsa. Aralarından biri olanca sesiyle sahnedeki kadına ''Hareketli şarkılara devam!'' diye bağırdığında kalktılar. Özlem midesinde hafif bir bulantı hissedip herkesten önce fırladı gecenin serinliğine. Derin derin nefes aldı. Bir an önce yatağında olmak, perdeleri sıkı sıkı kapatıp bu arsız dünyayı dışarıda bırakmak, uyumak ve unutmak, teksir makinesinin tıkırtısını, bir kenar mahalle kahvesinde içilen sabah çayını, öğrenci evinin çiçekli yer minderinde Erdem'le koyun koyuna yatıp uykusuz karşıladıkları sabahları ve hepsini, her şeyi unutmak istiyordu. O sırada bacaklarına dolanan küçük kızı gördü. ''Mendil abla, mendil alır mısın? Ne olur abla, hadi bir mendil al.'' Saçları kirden dolanmış çocuğun uzun basma elbisesinin altındaki lastik pabuçlarına baktı. İçerideki müzikli gürültü sokaklara taşıyor, alkol ve et kokusu kapının önünde bekleşen satıcıların tezgahları arasından geçip karanlık geceye karışıyordu. Özlem elini cebine atıp bulduğu parayı çocuğa uzattı. Almasan daha iyi olurdu aslında. Uzmanlar çocuk satıcılardan bir şey almamak gerektiğini söylüyorlar. Yani bu sorunu ortadan kaldırmak için. İçeriden o sırada çıkıp yanına gelen kadının yüzüne baktı. Bizim masadaydı değil mi bu kadın? Ölümcül hastasına soğukkanlılıkla reçete yazan bir uzman doktora nasıl da benziyor şu anda. Önünden geçip gitmekteyken ölümün gölgesi, çaresizlik ve korku ve dehşet ve cinnet bir ömür daha bekleyebilirmiş gibi. Ben iyi değilim diye mırıldandı. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Eve vardığında kapıyı sessizce açtı. Kimse uyanmasın, kimse görmesin bu bozgunu, ben bile. Anne, irkildi. Sen uyumadın mı daha? Seni bekledim. Bir şey söyleyeceğim sana, gel otur. Elinden tutup onu koltuğa sürükleyen kızına karşı çıkamadı. Ben bir teklif aldım. Bir klip teklifi. Müzik klibi yani. Çok iyi olacak bence. Bir ilk adım olabilir. Sen ne dersin? Biliyorum şu klip işleri senin pek hoşuna gitmez ama... Başındaki duman iyice ağırlaştı. Bir şey söylemem lazım. Akıllı başlı bir şey. İkna eden ama dışlamayan, öğreten sözler. Nasıl olacak? Yapamıyorum. Hayır, artık yapamıyorum. Hayatın ipini tutamıyorum. Baş edemiyorum. Birisi ben gibi yapsa, benim yerime yaşasa, bırakıyorum ipin ucunu. Anne, neden ağlıyorsun şimdi? Ne oldu? Hıçkırıkları giderek yükseliyor. Bağıra bağıra ağlamaya başlıyor. Ah Ezel, ah benim güzel kızım. Kendimi tutamazken ben, bir de seni kucaklamak. Ah Ezel, yapamıyorum. Bu boşluk alıp götürecek bizi. Korkuyorum. Anne biraz su iç. Ne oldu sana? İyi geçmedi mi gecen? Kızının saçlarını okşadı boşluğun içinden elini uzatıp. Sadece beni yatağıma götür diyebildi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 69.